Ve bugün konumuz bağışlamak. Bağışlamak hakkında konuşmak istiyorum. Neden? Çünkü İsa'nın ana öğretilerinden birisiydi. İsa için, İsa Mesih için bağışlamak çok çok önemli. Ama maalesef bu kültürde pek fazla bağışlama yok değil mi? Yani bağışlamazlık çok bu ülkede. Yani filmlerimizde görüyoruz değil mi? Mutluluk izleyen var mı? Hani of ne kadar çok affedilmezlik var o filmde. Ya da başka ne var film olarak? Babam ve oğlum. Yani nihayet 20 sene, 30 sene sonra falan başlıyorlar birbirlerine. Ama ondan önce yani konuşmuyorlar bile olaydan sonra. Ya da dizilerde yani Kuzey Güney izleyen var mı? O iki kardeş arasında yani. Hiçbir başlama yok onların arasında değil mi? Öyle bir geçer zamanki izleyen var mı? Ya işte yine de yani affedilmezlik çok. Affedilmezlik çok. Ama bu sadece televizyon ve filmlerde olmuyor değil mi? Bu sadece televizyon ve filmlerde olmuyor. Yani İstanbul'da sokakta gezerken yani sık sık kavga eden kişiler görüyoruz değil mi? Ya da belki ailelerimizde yani sık sık duyuyorum arkadaşlarımdan. Yani ailemde yani annem onun kardeşiyle konuşmuyor. Yani miras hakkında bir tartışma oldu. Ondan sonra ilişkileri kopardı falan. Yani böyle şeyler sık sık karşılaşıyoruz. Değil mi? Belki annenizle, babanızla, kayınannenizle sorunlar. Böyle sorunlar olabilir. Bilmiyorum ama eminim ki şu an bile herkes bir affetmezlikle uğraşıyor. Düşünüyor neler yapayım o kişiye. Kısacası ister bugün Hristiyansanız, ister bugün ilk kez Hristiyan bir vaaz dinliyorsunuz, ister burada ya da internette, eminim bu konuda sizin çok tecrübeniz var. Sizin çok düşünceleriniz var. Çünkü bu herkesi etkileyen bir konu değil mi? Ve gerçekten bu çok zor ve çok acı veren bir konu olduğunu biliyorum. Onu hafife almıyoruz. Ve onunla yüzleşmemiz gerekiyor. Derin derin düşünmemiz gerekiyor. Ama hamdolsun İsa Mesih bol bol konuştu onun hakkında. O yüzden onun anlattığı bir hikaye, bir benzetmeye bakalım beraber. Başlamak hakkında neler öğrenebiliriz diye. Ve bu Matta 19'dan 18'den geliyor. Onun izleyicileri olarak bağışlamak hakkında neler düşünmemiz gerekiyor? Tamam. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, "Ya Rab," dedi, "kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım. 7 kez mi?" Ve burada Petrus'un sorduğu sorusu sadece entelektüel bir açıdan değil. Tamam biz yeni bir şey kuruyoruz, kaç defa affetmemizi söyleyelim. Gerçekten Petrus burada çok çok acıyor değil mi? Yani birisi sürekli bana karşı günah işliyor, günah işliyor. Ne zaman ilişkilerimizi koparabilirim? Ne zaman yok artık diyebilirim? Ne zaman ondan kurtarabilirim diye düşünüyor, diye soruyor o amaçla. Çünkü Petrus zaten Tevrat'ı biliyordu. Tevrat'taki 10 emirlerini biliyordu. Komşunu kendin gibi seveceksin diyor. Ve İsa Mesih daha önceki öğretisi duymuştur. Yani düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Ama yine de bu soru soruyor. Neden? Çünkü çok zor. Çok zor. Çünkü doğal olarak göze göz, dişe diş yaşamak istiyoruz değil mi? Doğal olarak birisi bize yaralarsa ölçümüz almak istiyoruz değil mi? Ölçümüz almak istiyoruz. Yani onları ceza çarptırmazsak bir daha yapabilirler. Cezasız olurlar. Değişmezler. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Yani hepimizde çok acı var. Ve hepimiz bu acıyı dindirmeye çalışıyoruz. Hem bugünlerde hem de o günlerde bu çok konuşulur bir konuydu. Ve o günlerde din bilginler hocalara göre eğer çok kutsal, dindar, saygıdeğer birisi olsaydın belki 3 defa birisi affedebilirsin. Böyle dediler. Ve burada Petrus düşünüyor, İsa'nın bağışlama hakkında öğretisi daha katı olduğunu biliyor. O zaman 7 kez dersem kesinlikle bu yeter olduğunu söyleyecek diye düşünüyor. Bence Petrus o yani ona karşı olan günahları sayıyordu. Tamam 3 kez, 4 kez oldu. Affettim, çok kutsalım. 5 kez. Tamam İsa ne zaman onları uyarım? Bir daha yaparsan ilişkilerimiz bozuk. Seni affetmeyeceğim. Ne zaman onu söyleyebilirim? Ondan dolayı soruyor bu soru. Ama arkadaşlar bize karşı günah işleyenin günah sayısı hesaplarsak zaten affetmiyoruz. Yani affetmek geçmişi unutmak ve kabul etmemek değil ama affetmek de bir seçim yapıyoruz. Bana karşı suçlarını bir daha sana karşı kullanmayacağım. Değil mi? Bana karşı senin suçların sana karşı bir daha kullanmayacağım. Bu bağışlama. Sen bana acı verdin ama bu gerçek sana karşı kullanmayacağımı seçtin. Birisi bağışladığımızda onu söylüyoruz. Yani geçmişi küçümsemiyoruz. Ne olduğunu hemen unutmuyoruz, hafife almıyoruz. Ama bir seçenek yapıyorum. Bunu sana karşı kullanmayacağım. Seni o zaman şöyle dersek yani seni bunu affettim, şunu affettim, bu kez seni affetmeyeceğim dersek zaten affetmediğimizi gösteriyor. O zaman burada zaten Petrus gerçek anlamda affetmedi o kişi. Çünkü yine de sayı hesaplıyordu. Ve bu hikayede başka bir düşünceyle yüz yüze geliyoruz. Ve bu kul hakkı. Değil mi? Duydunuz mu? Kul hakkı. Tabii ki. Tabii ki. Hemen hemen her zaman bağışlamak hakkında konuşursam veya Tanrı'nın lütfundan bahsedersem ilk soru veya itiraz şöyle. Ama eğer ben birisini affetmezsem Allah da onları affetmeyecek. Bu kavram gördüğüm kadarıyla İslamiyet'ten geliyor. Yani birisi sana karşı günah işlerse ve tövbe etmek isterlerse onlar sana geliyor, cezasını ödüyorlar. Ondan sonra sen onları affediyorsun. İlişki tamir edilir ve Tanrı da onları affedecek. Böyle düşünüyoruz. Yani bu bir ticaret gibi. Mesela ben Dave'den bir şey çaldım. Tövbe etmek istersem ona geri vermem gerekiyor. O beni bağışlar ve Allah da beni bağışlar. Böyle düşünüyoruz yani kul hakkı konuştuğumuzda. Acaba bu hikayede İsa Mesih kul hakkı hakkında neler söyleyecek? O zaman İsa Petrus'a nasıl cevap verecek? Wow, çok kutsal olmalısın. 7 defa mı diyecek mi? Ya da belki 7 defa değil, 3 defa yeter. Ondan sonra senin intikamını alabilirsin diyecek mi? Ya da belki kul hakkın var. Onları bağışlamazsan göksel babanız da onları affetmeyecek. Der mi? Bakalım. Hikayemiz devam edelim. İsa 7 kez değil dedi. 70 kere 7 kez derim sana. Wow. 490 kez affetmemiz gerekiyor. İsa'ya göre. Şöyle ki göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Yani bir varmış bir yokmuş. İsa Mesih burada bir benzetme bize anlatacak. Ve bunun için birkaç gönüllü lazım. O zaman 3 kişi lazım. Tamam. Bu hikaye nasıl gidiyor? Bir varmış bir yokmuş. Kral hesap görmeye başladığında kral, sen kral olabilirsin. İlk olan son olacak, son olan ilk olacak değil mi? Tamam. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu 10.000 talantı bulunan bir köle getirildi. Tamam, 10.000 talant, sen o köle 10.000 talant ne kadar büyük? 10.000 talant 30 kilogram altın. Tamam mı? 1 talant. Ve bu 10.000 talant. Yani 1 talant 15 senenin maaşı oluyor. O zaman bu adamın, bu kölenin borcu bu kadar büyükse, ondan bir ev almak istersen, İstanbul'da yani, bu kadar büyük bir miktar oluyor. Wow. Sizin kredi kart borcunuz büyük olduğunu düşünüyorsanız, bu adama bak. Karısı güzel bir alışveriş yapmış değil mi? Yani eski TL olarak bütün borç 3.000 trilyon TL olurdu. 3.000 trilyon. Yeni para ile 3 milyar. 3 milyar. Yani 150.000 senenin maaşı. O kadar bir borç oldu. Ve tabii ki bugünlerde kralın bilgisayarında bir hata olduğunu söyleyecektik, değil mi? Yani şöyle bir hikaye okudum gazetede. Geçen sene Fransa'da Solan Saint-José adlı bir kadın telefon hattını kapatmak istemiş. Şirketi aramış ve erken iptal cezası olacağını söylemişler. Ondan sonra son faturası geldi. Toplam borcu 11 bin trilyon euro olduğunu söylemiş borcunda. Ve tabii ki yani kalp krizden geçirmiş sanki dedim. Ondan sonra telefon şirketi aramış ve onlar yok bir hata yok. Yani bu miktar hesabınızdan alınacak demişler. Ama tabii ki ondan sonra bilgisayarların da bir hata olduğunu kabul ettiler. Ama ne ilginç ki bu hikayede böyle bir itiraz yok. Yani kral buna itiraz etmiyor, köle buna itiraz etmiyor. Yani ikisi borç bu kadar büyük olduğunu kabul ediyorlar. Çok ilginç değil mi? O zaman kral neler yapacak? Okuyalım. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Kral şöyle buyurdu. Buyur kral. Şöyle buyurdu. Köl yere kapanıp efendisine Nelor wow. Ne dedi? Nelor sabret. Bütün borcumu ödeyeceğim dedi. Ve kral neler yaptı? Efendisi köleye acıdı. Borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Wow. O zaman hayatı... Evet. Wow. Sizce bu kral nasıl? Nasıl bir kral sizce? Çok yani geçmişte zenginmiş. Yo. Kal. Lütfen. Bitmedi. Bitmedik. Hikayemizi devam edecek. Ama bu mutlu an beraber kutlayalım. Bence bu kral çok saf aslında. Çünkü ilk olarak o kadar büyük bir borç vermiş. Yani ben biliyorum ki ve İsa'nın öğrencileri de biliyorlardı. 150 bin senenin maaşını verirsen birisine onlar geri ödeyemez. Yani bu 5 TL değil, bu 3 milyar TL. Yani bu büyük. O yüzden kral çok saftı. Neden? Bilmiyor muydu? Aptal mıydı? Ama daha çok şaşırtıcı olarak o köle affetti. Hiçbir ceza çekmedi kölemiz. Neden? Böyle krallar, bank müdürler var mı? Bu dünyada, İstanbul'da. Yok, tabii ki asla. Bu benzetmede belli ki o zaman bu kral Tanrı'yı simgeliyor. Ve kral Tanrı'ysa köle biziz. O zaman borç neler simgeliyor? Evet, günahımız. Yani Tanrı saf değil bu şekilde. Bu dünyadayken bize öz iradesi veriyor, değil mi? İstediğimiz parası harcayabiliriz. Sınırsız. Tanrı'nın lütfu hesabında hiçbir limit yoktur bu dünyadayken. Ama bu hikayede olduğu gibi bir gün hesap sorulacak. Şöyle der Tanrı, tamam güzel bir hayat yaşadın. İstediğin günahları işledin. Arkadaşlarına, komşularına, dünyaya istediğin yaptın benim lütfumla. Çok insan yaradın ki iste istemez böyleyiz. Şimdi çarçur ettiğin param, lütfum nasıl geliyor diyeceksin bana. Ve son günde de herkese bu soruyu soracak. Çoğu zaman biz iyi olduğumuzu düşünüyoruz değil mi? Ama hiç Tanrı'ya sordunuz mu? Ya Rab lütfen nasıl bir insan olduğumu bana gösterir misin? Böyle dua ettik mi hiç? Sorarsak İsa Mesih'e göre çok şaşacağız. Çünkü ona göre hayal edebildiğimizden çok daha kötüyüz. Çok daha kötüyüz. O zaman köle kendisi hakkında neler düşündü, neler söyledi? Ya efendim tabii ki bu kadar param yok, hiç geri ödemeyeceğimi sen biliyorsun, lütfen beni affet. Dedi mi? Yok, hayır. Hikayede şöyle demiş. Ne olur sabret, bütün borcumu ödeyeceğim. Bütün borcumu ödeyeceğim. Ne kadar saçma olduğunu biliyoruz. Yani maaş almadan, yemeden, ev kirası olmadan, tatil olmadan 150 bin sene senin için çalışacağım der sanki. Ya da başka bir şekilde piyangoda belki 10 trilyon TL kazanıyoruz. Böyle varsayalım. O zaman sanki seni geri ödemek için ard arda 300 piyango kazanacağım demiş köle. Mümkün mü sizce? Tabii ki. Tabii ki değil. Asla değil. Ne kadar saçma olduğunu görebiliriz. Ama bu adam göremedi. O zaman köle neden bunu söylüyor? Çünkü kendisi iyi, güçlü bir adam olarak hala görüyor. Kimseye borçlu olmayacağım. Kendi borcumu ödeyeceğim diye düşünüyor. O zaman belli ki çok gururlu birisi. Aklı başında değil. Hiç olmayacak bir şey olduğunu fark edemiyor. Ve bunun ismi arkadaşlar, sevap. Bunun ismi sevap. Yani İsa Mesih'e göre sevap işlersek, Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışırsak, bu köle gibiyiz. Çünkü çoğu zaman sevap hakkında konuştuğumuzda, hani hayatımda bu kadar günah var, bu kadar sevap yaparsam terazide sevapım daha büyük, o yüzden Allah kesinlikle beni kabul eder diye söyleriz. Ama İsa Mesih'e göre her bir günahımız bu kadar büyük varken bütün işlediğimiz sevabımız bu kadar. Böyle düşünürsek tabii ki bu hiç olmayacak bir şey olduğunu biliyoruz. O zaman İsa Mesih'e göre sevap işleyerek Tanrı'ya günah olan borcumuzu kapatmak düşünürsek bu hikayedeki köle gibiyiz. Onun dışındaki herkes böyle bir şey hiç olmayacağını görebilir, biliyorlar. Ama kendisi göremiyordu. Yani affedersiniz ama İsa'ya göre böyle düşünürsek kendimizi kandırıyoruz. Ve yargı gününde çok korkunç bir şekilde şaşıracağız. Wow, çok ağır bir öğretiş, değil mi? Çok ağır bir öğretiş. Ama hikaye böyle sona gelmedi, hamdolsun. Adamcağız bunu söyledikten sonra kral ne dedi? Seni cezalandıracağım mıydı? Sen hiç ödemeyeceksin, bu yüzden seni öldüreceğim, ailen köle olarak satacağım dedi mi? Yok, hayır. Efendisi köleye acıdı. Borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Wow. Wow. Bütün borcunu kapandı. Nasıl bir şey? Nasıl bir kral? Bankaya gidip, ya affederseniz, özür dilerim, borcumu ödemeyeceğim, lütfen beni affet dersek, ne yapacaklar? Kapanmayacak zaten. Ama bu köle hiç zarar görmeden borcundan kurtuldu. İsa Mesih'e göre borçlarımız bu kadar büyük olmasına rağmen affedilecek. Affedilecek. Bu lütfu biliyor musunuz? Bu lütufla dolu, lütufkar Tanrı. Biliyor musunuz? Tanıyor musunuz? Bence o adam, o köle, kral gerçekten nasıl bir kral olduğunu bilseydi, efendim, büyük borcum için özür dilerim. Gerçekten gördüğünüz gibi geri ödemeyeceğim. Lütfen beni affet derdi. Yani çok daha inandırıcı bir şey olurdu bence. Tanrı'nın lütfu bu kadar büyük, bu kadar geniş, bu kadar inanılmaz, şaşılaşır bir şey. Değil mi arkadaşlar? Hamdolsun. Hamdolsun. O zaman bu köle nasıl hissetti? Sizce? Özgür, evet. Başka? Mutlu? Evet, bence biraz mutluydu. Sevinçli miydi? Elbette. Zıplaya hoplaya gitti mi? Hamdolsun, kurtuldum. Ve ondan dolayı kilisede böyleyiz, değil mi? Tapınırken biz Tanrı'ya şükürler olsun diyoruz, değil mi? Ondan dolayı mutluyuz. Çünkü hepimiz affedildik. Wow. O zaman hikayemiz çok mutlu, değil mi? Bu adamcağız cezasından kaçtı. Yani istediğini yaptı, bütün para harcadı. Sonra lütfedildi. Ne kadar güzel. Herkes mutlu oldu. Ne kadar güzel bir hikaye. Hiç kimse zarar görmedi. Ama buna ne oldu? Yani bu kadar büyük bir borç nasıl kapandı? Kim zarar gördü bu hikayede? Kral bir seçenek yaptı, değil mi? Köle mi cezalandırmaktansa kendimi cezalandıracağım. Yani borç ondan aldı. Bu zarar köleden alındı. Kralla. Kral kendisi aldı. Wow. Ve Hristiyanlıkta çarmıhtayken İsa Mesih böyle yaptı. Bizim borcumuzun kapanması için kendi canını verdi çarmıhta. Ki biz özgür olabiliriz. Wow. Tanrı olduğu halde kendisi alçaltıp günahlarımızı yükledi. Ve çarmıhta onları yok etti. Onları ödedi. Hamdolsun. O zaman bizim bir seçeneğimiz var. Bu adam kralın merhametini kabul etti. Biz de böyle olabiliriz. İsa Mesih çarmıhta benim borcumu kapattığın için sana şükürler olsun diyebiliriz. Hayır çalışacağım. Sevap işleyerek borcumu kapatacağım diyebiliriz. Ama İsa Mesih'e göre bu böyle bir şey hiç olmayacak. Hiç olmayacak İsa Mesih'e göre. Ama hikayemiz burada bitmiyor. Bu hikayede köle gidip ama köle çıkıp gitti. Kendisine 100 dinar borçlu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakala borcunu öde diye boğazına sarıldı borcunu ödeyeceksin dedi. Wow. Tamam, bu ikinci kölenin borcu ne kadar büyük olduğunu biliyor musun? 100 dinardı. 100 dinar buna göre Yani şimdiki paraya göre 5000 TL. Yani büyük bir para. Yani çok büyük para değil ama büyük bir para yine de. Yani ben 5000 TL birisine veremem. Ama onun başladığı borcuna göre bir milimetre kare kadar büyük bir borcu vardı. Wow. Bu kölenin iki yüzlülüğü görebilir miyiz? Elbette. Elbette görebiliriz. Ama imanlılar olarak biz de böyle olabiliriz zaman zaman, değil mi? Belki bu köle gibi benim hakkımı isterim diyebiliriz. Ve bu onun hakkını olmadığını itiraz eden kimse yoktu. Yani zaten bu onun hakkıydı. Ama bu iki yüzlülük görebiliriz, değil mi? Wow. Wow. Ama bu iki yüzlülük bizim hayatlarımızda görebilir miyiz acaba? Veya gönlümüz bizi kör eder mi? İsa nasıl devam etti? Bu köle yere kapandı. Yüzüstü yere kapandı. Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim diye yalvardı. Ve bu biraz daha inandırıcı bir şey. Çünkü yani belki hani bir sene çalışıp da yani o para toplayabildi. Geri ödeyebilirdi. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti. Borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Zindana kapattı. Wow. Acımasız köle. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar kralımıza. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. Çağır. Öfkelisin ya, çok öfkelisin değil mi? Bana yalvardığın için bütün borcunu başladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi? Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. Yani sadece zindan değil, işkencecilere teslim etti bu köle. Wow, çok teşekkürler. Oturabilirsiniz. Wow, ne kadar korkunç. Yani o ilk köle hakkını almak istedi ama o zaman bu da onun hakkıydı. Bu hak da aldı. O zaman arkadaşlar biz kurtulduk İsa Mesih sayesinde. Borçlarımız kapandı. Hak etmediğimiz Tanrı'nın lütfunu aldık. O zaman bizim haklarımızdan bahsetmeyelim bence. Yoksa belki Tanrı bizim hak ettiğimizi de verir. Ve bu ne kadar korkunç olacağını biliyoruz. O zaman bu hikayeden kul hakkı hakkında neler öğrendik? Eğer biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, göksel babamız da onlar böyle davranacaktır. Der mi? Veya başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, babanız da onların suçlarını bağışlamaz. Der miydi İsa? Bakalım ne söyledi? Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, göksel babam da size öyle davranacaktır. Yani tam zıt oldu. İsa Mesih'e göre ters kul hakkı var. Kul hak yok Hristiyanlıkta ama ters kul hakkı var. Yani birkaç ayet daha okuyacağım bunun hakkında. Bu Matta 6'dan geliyor. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Ya da başka bir yerde, sen kimsin ki başkasının kulunu yargılıyorsun? Kulu haklı çıkaran da, haksız çıkaran da efendisidir. Kul haklı çıkacaktır. Çünkü Rab Rabbin onu haklı çıkarmaya gücü vardır. Wow. Bu öğreti zor mu? Çok, çok zor. Çok zor. Çünkü doğal olarak ölç almak istiyoruz. Ama Tanrı ne diyor ölç almak hakkında? Şöyle yazılır Romalılarda. Sevgili kardeşler, kimseden ölç almayın. Bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır. Rab diyor ki, ölç benimdir. Ben karşılık vereceğim. Ama düşmanın açıkmışsa duyur. Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen, diyor. Yani Tanrı hem adil, bizim kralımız gibi, hem de merhametli, bizim kralımız gibi. Tanrı sadece bizim kişisel günahlarımızı ciddiye almıyor. Aynı zamanda bize karşı olan bütün günahlarda çok ciddiye alıyor. Yani bir gün bize karşı işlendiği bütün günahlar, bizim bütün acılarımız, bütün yendiğimiz haklarımız için Tanrı ölç alacak. Hayal edebildiğimizden daha adil ama aynı zamanda daha merhametli bir Tanrı. Günahtan nefret eden bir Tanrı. Bir gün her borç ödenecek, her yanlışlık düzeltilecek. Ancak onu hatırlarsak belki birisi affedebiliriz. Doğal olarak affedemeyiz. Ama günahlarımız ne kadar büyük olduğunu ve İsa Mesih onları nasıl kapattığını hatırlayarak belki de biz de affetme gücü bulabiliriz. Ancak böyle affetme gücü bulabiliriz. Ünlü İngiliz filozof C.S. Lewis şöyle dedi. Hristiyan olmak affedilmez şeyleri affetmek demektir. Çünkü Tanrı daha önce sana aynısını yaptı. Tekrar okuyacağım. Hristiyan olmak, affedilmez şeyleri affetmek demektir. Çünkü Tanrı daha önce sana aynısını yaptı. O zaman Hristiyan bakış açısından bağışlama ne değildir diye bakmak istiyorum. Bağışlamak hakkında konuştuğumuzda neler demiyoruz. Ve birincisi gördüğümüz gibi unutmak değil. Acımızı reddetmek ve kabullenmemek değil. Tanrı her şeyi bilir. Unutmaz o zaman. Yani İsa Mesih'in bizim günahımızın borcunu kapattı ama Tanrı bizim işlendiğimiz bu günahları hayli biliyor ama ne seçiyor? Bir daha hatırlamayacağım. Bir daha onları sana karşı kullanmayacağım. Çünkü İsa onlar için ödedi. O zaman unutmak değil, acımızı reddetmek ve kabullenmemek değil. İkincisi, günah ciddiye almak değil, umursamamak değil. Birisi affettiğimizde bu günah olmadığını veya acı vermediğini söylemiyoruz arkadaşlar. İsa Mesih kendi canını verdi bizim için. Bu hafif bir şey miydi? Yok, büyük bir bedeldi. Üçüncüsü, sebeplerini anlamak değil başladığımızda. Affederek neden birisi bize bir şey yaptığını anlamaya çalışmıyoruz. Dördüncüsü, başka birisine dayalı değil. Hikayede borcu affetmek kararı tek taraflıydı. Yani kral kendisi o karar verdi. Kölesi onun için sormadı bile. O yüzden bizde de affetmek tek taraflı bir seçeneğimiz. Ve çoğu zaman affetmek tek seferli değil. O zaman neden hala acıyorum? Neden hala zaman zaman ona karşı kötü düşüncelerim var? Diye sorabiliriz. Aslında o hisler geldiğinde bir daha affetmeye seçmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda bağışlamak kişiye gidip onların suçlarını anlatmak değil. Demin söylediğim gibi başlamak için tek bir kişi lazım. Tek taraflı bir şey. onlara affettikten sonra belki onlara gidip yani şöyle yaptım lütfen yani bir daha yapma diye söyleyebiliriz. Ama öncelikle biz onları affetmeliyiz tek başında İsa Mesih'e göre. Çünkü affetmek bir şeye dayalı değil. O zaman İsa Mesih'e göre affetmemiz gerekiyor. Şimdi birkaç sebep daha bakmak istiyorum. Yani bağışlamazlık bizi nasıl etkiliyor? Ondan sonra nasıl bağışlayabiliriz diye bakacağız. O zaman bu hikayeye göre neden bağışlamalıyız? Birincisi İsa bağışlamamızı söyledi. İsa bunu emretti. İkincisi İsa Mesih bize bağışladı. Ve üçüncüsü bağışlayarak adalet kaybolmuyoruz. Bir gün adalet olacak. Ve Tanrı çok ama çok adil bir yargıçtır. Ama aynı zamanda bağışlamazsak bizi çok etkiliyor. Yani siz duymuşsunuzdur bir deyim var. Her şey zamanla unutulur. Ya da her şey zamanla affedilir. Ama biraz düşünürsek bu yanlış olduğunu biliyoruz. Eski aldığım yaralar hala beni etkiliyor. Hala acım var. Hatta zaman zaman yani aklıma geldiğinde çok daha acıyor geçmişinden. Bu duygusal yaralarımız bizi çok etkiliyor ve sadece affederek onları kapatacağız. Tamam, şöyle bir hikayem var aslında. Eski bir patronum vardı ve 3 sene önce yeni bir araba almış. Ve bir gün ofiste şöyle böbürleniyordu. 3 sene önce bu güzel araba aldım. Ondan sonra, o günden sonra ona hiçbir şey yaptırmadım. Yağ bile değiştirmedim diye böbürleniyordu. Ne oldu? Birkaç hafta sonra yeni bir arabayla geldi ofise. Sorduğumda şöyle dedi. Yani motor patladı. ne ilginç diye söyledim ona. Neden acaba? Evet, tamir edilmez hale gelmiş. Biz de böyle olabiliriz. Affetmekle sanki yağımızı değiştiriyoruz. Hani bir motorun yağı nasıl her 6 ay falan değiştirmemiz gerektiyse biz de affederek bu yağı sağlıyoruz. Yani motorda çok metal ve sifri parçalar birbirlerini sürtünüyorlar. Çok ısı, çok sürtünme yaratıyorlar. Ve ancak yağ varsa birbirlerine zarar vermezler. Aynen böyle kutsal kitapta şöyle bir deyim var. Demir demiri biler, insan da insanı. Demiri bilemek kötü bir şey mi? Hayır. Bir bıçağın keskin olmamız istiyoruz. Ve ilişkilerimizde birbirimizi geliştiriyoruz. Değil mi? Ama yağ lazım. Yoksa patlayacağız. Affetme bu yağı sağlıyor. O zaman affetmezsek patronumun arabasının motoru gibi patlarız. Affedersek ise ilişkilerimiz ve hayatımız daha iyiye gider. Daha kolay, daha yumuşak oluyor. Corrie ten Boom diye bir Hollandalı kadın vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin toplama kampında tutsak ediyordu ve çok çok kötü şeyler yaşadı. Ama kendisi imanlıydı ve Nazileri affedebildi. Şöyle yazdı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hollanda'da Nazilerin gaddarlığına maruz kalanlar için bir ev kurdum. Eski düşmanlarını affedebilenler fiziksel yaralarına rağmen bir daha dünya girip eski hayatlarını yeniden başlayabildiler. Kin besleyenlerse hasta olmaya devam etti. Bu kadar basit ve korkunçtu. Ya da belki başka bir resimle ayakkabılarımızda bir toz varsa ayakkabılarını çıkarıyorsun ve tozu alıyorsun. Yoksa devam ediyorsan yani eninde sonunda bir kabarcık olacak, değil mi? Ve çok acı çekeceksin. İşte bu affetme, bu kabarcık, yani bu toz alıyoruz. Yani aslında en çok yakın ilişkilerimizde çok acı hissediyoruz, değil mi? Özellikle evliliklerimizde birbirimizi çok daha affetmemiz gerekiyor. Çok daha sık sık affetmemiz gerekiyor. Yoksa gerçekten çok çok acı çekeceğiz. Evlilik çok güzel bir şey. Ama aynen öyle, yani bu yağ yoksa patlarız sanki. Çok korkunç bir şeye dönebilir. O zaman duygusal açısından affedebilmek gerekiyor. Ama ruhsal açısından da affetmezlik bize çok zarar veriyor. Şöyle hayal edelim. Elimi bir bıçakla kesiyorum. Bir yara oluyor. Tamam, bir seçeneğim var. Neler yapacağım? Onu bırakayım mı? Yoksa yarayı temizleyeyim mi? Belki biraz tuz, böyle bir şey koyabilirim. Ondan sonra kapatabilirim. Böyle yaparsam iyileşecek. Ama bırakırsam belki ilk olarak daha acı çekmeyeceğim. Ama en sonunda enfekte oluyor. İrin çıkmaya başlayacak. Kangren oluyor. Tek çözüm ne? O yarı yine açıp temizlemek ve ondan sonra kapatıp ve affetmekle bunu yapıyoruz. Yaralarınızı temizliyoruz ki iyileşebilirler. Ve ruhsal açısından bu çok önemli. Çünkü böyle yaralar varsa irin gibi, kangren gibi cinler gelebilir ve bizi etkileyebilir. Ama bu yaralar temizlersek onların kalacak yer kalmayacak. Onların çıkması gerekiyor. O zaman başlamazlık hem duygusal hem de ruhsal açısından bizi etkileyebilir. Ama zaman zaman fiziksel açısından da bizi etkileyebilir. John Arnott diye bir Kanadalı kilise önderi. Aslında 2 sene önce kendisi Türkiye'ye geldi ve birkaç konuşma falan yaptı. Ve böyle bir olay anlattı kendi kilisesinden. Toplantıda 60 yaşlarında tekerlekli sandalyede felçli bir kadın vardı. 40 sene önce, yani 20 yaşlarında, biri ona saldırıp tecavüz etti ve ondan sonra kaza yağıyla, yani metal bir sopayla onu dövdü ölene kadar. Ama hamdolsun kadın tam ölmedi. Birisi onu buldu, hastaneye götürüldü ve yaşadı. Hamdolsun. Fakat ondan dolayı felçli oldu o korkunç olaydan sonra. Ve saldırıdan önce Hristiyan oldu. Ve kutsal kitabın bağışlama öğretisi tabii ki biliyordu. Petrus gibi. Aslında senelerdir o adam yürekten affetmeye çalışıyordu. Ama bir türlü olmadı. Ben olsaydım, itiraf ediyorum, ben aynı olurdum. Yani böyle bir şey kim affedebilir? Böyle bir adam kim affedebilir? Yani kutsal kitap bilmek ile yerine getirmek arasında çok büyük bir fark olabilir. Ve aynı zamanda 40 senedir şifa için dua ediyordu. Ama olmadı. Ya Rabbi, bir daha yürümek istiyorum. Yaralarımdan özgür olmak istiyorum diyordu. Bir gün kilisede John Arnott bağışlamak üzerinde konuşuyordu. Ve bayan, o adam gerçekten affetmek istiyorum diye düşündü. Dua ettiler ve hamdolsun onu affedebildi. Ki sadece ve sadece bu kutsal ruhun işiydi. Ondan sonra çok daha hafif, yani bir yük kaldırıldığını hissetmiş. Ve ondan sonra şifa için dua ettiler. Ve aniden tamamen iyileştirildi. Aniden. Bütün eski yaralar gitti ve yürüyebildi bu kadın. Wow. Bağışlamak bu kadar önemli ve etkileyici arkadaşlar. Bağışlamazsak gerçekten bizi çok etkiler. Duygusal, ruhsal ve fiziksel şekillerde bile. Bağışlamayarak kendimize çok acı çektiriyoruz. Ama bir yara gibi kendimize biraz acı vererek onu temizlemeye kalkarsak iyileşebilir ve hayatımızı etkilemekten çıkabilir. İsa Mesih şöyle dedi: hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Biz bu bol yaşama sahip oluyor muyuz? Yoksa bir şey onu engelliyor mu? Bir şey yapmamız, birisi affetmemiz gerekiyor mu ki bu bol hayata kavuşalım? Ve burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Affetmek, barıştırmak değil. Barıştırmak için en az iki kişi lazım. Ama demin söylediğimiz gibi affetmek tek taraflı. Tek taraflı. Yani barıştırmak da iki kişi birbirlerini affediyorlar ve ondan sonra barış için biz oraya gidelim diye söylüyorlar. Yani beraber çalışacağız, barışlamaya çalışacağız. O zaman affetmek barıştırmak değil. Mesela eğer bir kadın ve bir adam kadını döverse evlilik bitti bence. Yani o kadın kaçsın. Affetmek ne demek? O adama affetmeli kutsal kitaba göre. Ama beraber yaşamaya devam etsinler mi? Yok. Beraber bir evlilik sürdürsünler? Yok. Değil. Bu kadının iyiliği için yapılmalı bir şey. Yoksa bir yara olabilir ve çok acı çektirebilir. Ama bu barıştırmak değil. O zaman birisini nasıl affedebiliriz? Bu çok basit bir şey ama çok güç lazım. Sadece Tanrı'ya şöyle deriz. Ya Rab, bu kişi bana çok acı verdi, çok yaraladı. Ama şimdi onları affetmeyi seçiyorum. Bu hissettiğim öfke, bu ara, bu yük taşımak istemiyorum. Lütfen benden al. Sana veriyorum. Bir gün senin adaletini olacağını biliyorum. Beni affettiğin gibi ben de onları affetmek istiyorum. Bir daha bu suç onlara karşı kullanmayacağım diye dua ediyoruz Tanrı. O kadar basit ama çok çok zor değil mi? Çok güç lazım. Belki yeterli güçlü hissetmiyorsunuz. O zaman şöyle dua edebilirsin. Yani, ya Rab onları affetmek istiyorum ama gücüm yok. Lütfen bana güç ver diye söyleyebiliriz. Lütfen bana istek ver, bana yardım et. Ve son bir hikaye paylaşmak istiyorum. Affetmek bizim hislerimize dayalı değil. O bizim seçimimiz. Ve daha önce Corrie ten Boom'dan bahsettim. Toplama kampından sonra bütün dünya gezdi. Affetmek hakkında konuşuyordu. Bir gün Almanya'da bir kilisede konuşma verdikten sonra bir adam ona geldi. Daha önce onun toplama kampında nöbetçilerden birisi, hatta en gadarlardan birisiydi. Ve Corrie ten Boom'un kız kardeşi o kampta öldü bile. Yani çok kötü şeyler yaşadılar. Adam ona şöyle dedi. Harika bir konuşmaydı. Bütün günahlarımızdan arındırıldığımızı bilmek ne kadar güzel bir şey. Ravensbrück'ta bir nöbetçiydim. Orada çok kötü şeyler yaptım. Şimdi ise İsa Mesih'e iman ettim. Ve Tanrı beni bağışladığını biliyorum. Ama sizden de duymak istiyorum. Siz beni bağışlar mısınız? Diye sordu. Sonra elini uzattı. Ve Corrie ten Boom şöyle yazdı. Ve ben orada durdum. Affedildiğimi ve affetmek zorunda olduğumu biliyordum. Ama gücüm yoktu. Yüreğimde sadece soğukluk vardı. Ama bağışlama bir duygu değildi. O iradenin bir eylemi. İsa bana yardım et, sessizce dua ettim. Elimi uzatabilirim. Lütfen sen hisleri ver. O zaman yavaşça, robot gibi onun elini sıktım. Onu yaptığımda inanılmaz bir olay oldu. Elektrik gibi bir şey omuzumda başladı. Kolumdan geçti ve ellerimize girdi. Ve aniden bu şifa veren sıcaklık bütün bedenimi doldurdu. Ağlamaya başladım. Seni affediyorum kardeşim, bütün yüreğimle bağırdım. O anda Tanrı'nın sevgisini inanılmaz bir şekilde hissettim. Bu benim sevgim değildi. Onu sevmeye denedim ama olmadı. Bu kutsal ruhun sevgisini gücünüydü. Wow. Gerçek bağışlama bizim hislerimize dayalı değil, Tanrı'nın yaptığına dayalıdır. İsa Mesih bizi ne kadar çok sevdiğini, borcumuz inanılmaz büyük olmasına rağmen onu çarmıhta ödedi. Ve bu bağışlama bize verdi ki biz öbürlere uzatabiliriz. Bu zor işte bize yardım ediyor ki gerçekten nefret, kin, bozulmuş, yozlaşmış ilişkileri kurtarabilir. Tanrı kendisi ile bizim arasındaki ilişki tamir edebildiyse kesinlikle bizim ile öbürlerin arasındaki ilişkilerimiz tamir edebilir, bize yardım edebilir. Wow. O zaman ayağa kalkalım, dua edelim beraber.